Ben sarhoşluğum geçmediği bir an hatırlıyorum. Üf, ayılmak istiyorum artık. Yani. Ama şimdi siz konuşurken benim aklıma şu geldi. İyi ve kötü diyorsunuz. Ama iyi ve kötü çok subjektif şeyler. Bakanın baktığı açıya göre değişen bir şey. Aslında iyi ve kötüyü yaratan da bu şeytan kavramını ortaya çıkaran din değil mi? Aynı zamanda senin kötü olarak nitelendirdiğin birçok şeyi iyi atfederek sana yaptırabilme gücüne sahip değil mi? Mesela aynı coğrafyadayız. Orta Doğu'da İslam coğrafyası. Herkes birbirini kafir diye kesiyor. Herkes iyi olduğuna inanıyor. Hı hı. Ama aslında herkes birbirine kötü olarak bakıyor. Yani böyle de bir durum var. Bu birincisi. İkincisi de şu. Şimdi Einstein'ın yine bir sözü var. İşte sorunlar onu yaratan bakış açılarıyla çözülemez diyor.
Doğru.
Yani şimdi sen şu anki yaşadığın bilinç seviyesi içerisinde diyorsun ki ya ben sürekli mutluluğu veya var olmanın hazzı bana yetmeyebilir diyorsun. Yani bir mücadele olmalı, bir iyi kötü olmalı, bir düşme kalkma olmalı gibi. Ama bundan 1000 sene önceki veya 2000 sene önceki insanın dertlerine bak. Yani onlar bunları tartışmıyordu bile. Mesela bir otostopçunun Galaksi Rehberi diye bir film vardı. Orada iki tane küçük yaratık var ve işte hayatın anlamını arıyorlar bunlar. Ve bir tane yıllar önce bir robot yapılmış hayatın anlamını bulsun diye, hesaplasın diye. Ve hayatın anlamını bulmuş, söylemiş ve sonra terk edip gitmişler. Hadi lan bu mu diye. Tekrar o robotu buluyorlar. Kocaman bir kafa böyle dikdörtgen şeklinde. Bu yaratık şey televizyon izliyor, Mickey Mouse falan izliyor. Sadece var, varoluşun içerisinde. Soruyorlar hayatın anlamı ne? 46 diyor. 46 ne lan falan diyor. Anladın mı? Şimdi sen gerçek hayatın anlamını anlayabilecek seviyede misin? Bak ben değilim. Sizi sorgulamak için söylemiyorum. Ama yani ya böyle olsaydı işte... Bu aslında bir yandan da toplumun bize dayattığı bir bakış açısı değil mi? Zenginlik kötüdür veya işte doğuştan zengin olsan Ford'un oğlu intihar etmiş oğlum falan diye böyle. Bu da aslında seni bir yere şartlandırıyor. Veya iyi kötü kavramı ya her şey her zaman iyi olsa ama işte insanın bakış açıları giriyor. Yani bu coğrafyada senin için iyi olan bir şey yan coğrafyada kötü olabilir.
Doğru.
Burada da şey ayrımı oluyor. Ahlakla etik ayrımı oluyor. Şimdi Avrupa'nın bu konuda daha ileride olduğu söylenir. Etik kurallara bağlanılmıştır bazı şeyler ve bu dini olarak tartışılmaz. Ama Türkiye'de mesela bazen işte dindar göründüğü için yaptıkları hoş görülen insanlar olabiliyor. Aslında
ya
yaptığı kötü
görünmeyen.
Ve ama bunu bir şekilde kılıfına uyduruyorlar. Ama diyor ki işte bilmem ne ayetinin de bendinde geliyor.
Çok başlık
geliyor.
Söyledin. Hangilerine cevap versem acaba?
Yani temelde şu. Şu anki bilincin yarattığı bir sorunsa evet. Her zaman mutlu olmak iyi mi kötü mü? Bunu zaten bu bilinçle çözemeyeceksin.
Evet. Koy cebe.
Koy.
Gelecekte açıp bakarsın.
Şimdi çıkar. İlk söylediğin iyi ve kötü değil aslında. İslam toplumları mesela birbirini kesiyor mevzusu. İyi ve kötü kavramlarının dışında, şimdi bu kavramlar basit kavramlar, günlükte çok kullanıyoruz ama felsefenin sadece bu başlıkların altında tonla yazını var. Ya da sosyolojinin. Şimdi iyi ve kötü kavramından ziyade doğru ve yanlış kavramına giriyor orada mesela. Bu da altında tonlarca yazın olan bir alan. Orada mezhepler ya da ülkeler ya da kavimler diyor ki benim yolum hak yolu. Evet. Şimdi bunu her ikisi de kendi bakış açısından bir ayete, bir davranışa, bir sünnete, bir şeye yaslayıp kendisini doğru görebiliyor.
Ama bir şey
ve onun doğrusu yanlış değil. Ama öbürünün doğrusu da yanlış değil. Çünkü bir yere dayandırdığın zaman her doğru kendi içinde var olabilir. Nihai hakikatten bağlantısızdır ama. Ve nihai hakikat senin dediğin gibi insanın tasavvufunda değil. Yani o fazla üst bir mertebe. Tanrısal bakış açısı gibi yazmaktaki hani. Fazla yukarıda. Bizim biraz aşıyor. Ama doğru ve yanlışları bütün mesela birçok açıdan bakabiliyorsan, bakış açını değiştirebiliyorsan o zaman bunlarla yeni yeni iyi ve kötü tanımları elde edebilirsin. Bu tanımlarla bir sürü bakış açısı elde ettiğinde aslında durup doğru diye bir şey yok ya da her şey doğru olabilir de indirgeyebiliriz konuyu. bizim bahsettiğimiz az önceki iyi kötü kavramına gelince aslında onu dayandırdığımız noktada neydi? Karşıtıyla var olma. Yani diyoruz ki bir kötü olmadan iyiyi tanımlamak çok zor. İyi nedir? Kötü olmayan. Kötü nedir? İyi olmayan. Diye cevap verebilirim buna. Bir diğer konu etik ve ahlak konusunda Avrupa'nın mükemmeliyeti üzerine.
Diyorlar dedi. Ben öyle düşünüyorum. Evet.
Şimdi mesela...
Hop geri sarf al demiş.
Şeytanın...
Ama dedim ama.
Neydi tam olarak Papa'nın teorisi? Hani şeytan ve kedi arasında bir ilişki kurduğu için Papa bir dönem. Yanlış hatırlamıyorsam 50 bin civarında o dönem Avrupa'nın tamamına yayılan bir kedi katliamı vardı.
Onu bilmiyorum.
Aslında vebanın yayılımı buna bağlanır bu arada. Sokaklarda fareleri avlayacak bir şey olmadığı için buna bağlanır. O papanın hatasına bağlanır. Bir adamın. O adamın temsil ettiği şeyler bağlamında dediklerin doğru oluyor. Çünkü o adam yanlışı doğru gösteriyor. Ve toplum işte sorgulamadığı noktada o adamın yarattığı matrix'e giriyor.
Şimdi tam bu noktada şey söylemek istiyorum. Toplum içerisinde bir şey ne kadar çok kötüleniyorsan... ya da bu algıyı yönetenler bir şeyi ne kadar çok kötülüyorsa doğru her zaman orada oluyor. Ama onu biraz böyle kurçiklemek gerekiyor. Mesela evet. İslam'da işte öldürmek vesaire gibi şeyler söyledin. Dövmek gibi şeyler. Şimdi hep şey derler. Kur'an-ı Kerim değiştirilmemiştir ama diğer dinlerin kitapları değiştirilmiştir. Hı. İşin komik tarafı Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Size indirilen kitabı tasdik etmek için indirildi. Bunu inkar mı ediyorsunuz diye. Bu ayeti kimse konuşmuyor.
Önceki kitaplar anlamında.
Tevrat'tan bahsediyor mesela.
Tamam ama direkt kiliseyle ilgili açıklamalar var ya. Muhtemelen orada savunulan sav ilk gelen İncil ya da ilk gelen Tevrat. Zaten bunlara baktığımızda emirler çok kesin ve basit.
Yani şimdi...
Oku, doğruyu söyle, komşunu öldürme, çalma. Aslında
şimdi,
çok temel ilke.
Şöyle de bir şey var o zaman, yani bu kitap değiştirilmiştir ama bu kitap kesinlikle dokunulmamıştır. Bu nereden çıkıyor? Neye göre bunu söylüyorlar?
Şimdi
yani onlar değiştirildiyse o zaman Kur'an-ı Kerim de değiştirilebiliyor. Ama Kur'an-ı Kerim de diyor ki siz daha önce indirilmiş bütün kitapları tasdiklemek için var bu kitap diyor.
Tebrik ederim, mürtet oldunuz kılıç.
Hayır, alakası var. Hayır, ben şu an açıkçası... İncil'de yazılanlara baktığın zaman, Tevrat'ta yazılanlara baktığın zaman aşağı yukarı zaten aynı şeyler söylenmiyor mu?
Zaten tamamen yanlıştır diye bir ifadeyi kimse kullanamıyor. Mesela hiçbir Türk veyahut Müslüman hani eski tabiriyle gavurla girdiği savaşlarda bir evi basıp da İncil'i yakamaz.
Yakmaması lazım
yakamaz
zaten.
Yakamaz çünkü her zaman şu bilinir ve söylenir. İçerisinde bir ayet bile değiştirilmeden kaldıysa Allah'ın kelamıdır.
Bir de şöyle bu bir şey var. Kur'an-ı Kerim'de mesela çok detaylı bir şeyler anlatılmazken Tevrat'ta mesela yaratılış detaylı bir şekilde anlatılıyor. Yani Kur'an-ı Kerim özet gibi aslında. Ben değiştirildiklerine inanmıyorum ya.
Kitabın
Tevrat'ta İncil...
Işte.
Hayır.
Hepsini birleştirirsek yani.
Ya gerçekten bir gün şey isterdim yani. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de bu işin uzmanları tarafından. Gerçekten... Anlatım sıra ile, hani mesela Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çeviriyorlar, iniş sırasına göre mesela okuyorlar. Ama onunla beraber İncil'i ve Tevrat'ı da aynı şekilde, aynı ayetlerin geçtiği şeyleri okuyarak insanlara bunu sunmuyorlar. Ben hiç öyle bir şey görmedim.
Sunamazlar. Mesela. Şöyle bir açıklama yapmak istiyorum burada. Şimdi İslam coğrafyasının içerisinden yetişip tüm dinlere bakışın sana bu coğrafyada sunulan... gözlükle oluyor. Şimdi hali hazırda zaten Tevrat'ın veya İncil'in biz Tanrı tarafından peygamber aracılığıyla yazdırıldı gibi zaten bir iddiası yok. İslam içerisinde Kur'an-ı Kerim'in ise bizzat Tanrı tarafından ayet ayet indirilip yazdırıldığı iddiası olduğu için bugün Rönesans ve Reform gibi bir değişiklik Hristiyan coğrafyasında yaşanabilirken İslam coğrafyasında yaşanmasının önü kitabın direkt Tanrı'nın kelamı olduğu iddiasıyla zaten kapatılmış. Öyle bir durum var. Öyle bir fark var. Şimdi bugün Tevrat dediğin kitap bir tarih kitabı, Tanrı'nın kelamı değil. Orada bir hikaye anlatılıyor ve diyor ki Musa, ya bana 10 tane emir geldi, 10 emir bu. Ondan sonra Musa şunu yapmış, Yehova gelmiş, zaten onların tanrısı Yehova. İşte böyle birini gundiklemiş, onu dolandırmış, ona hile hurda yapmış. Böyle yeryüzünde yürüyen bir tanrıyla karşılaşıyoruz. Veya İsa'nın yaratılışı zaten Antakya'da, ben gittim o mağaranın birinde, adam baba oğul kutsal ruhu orada yazıyor. Hı hı. Aslında İsa diye tabir edilen kişi, şimdi bu coğrafyada bize anlatılan İsa diye biri gelmiş, peygamber olmuş. İşte Musa diye biri gelmiş, Muhammed diye biri gelmiş. Şimdi işin derinine indiğin zaman Musa da İsa da aslında bir sıfat, Muhammed de bir sıfat.
Doğru.
O dönemin aslında belki ruhban sınıfı için kullanılan bir sıfat. Bu insanların yeryüzünde
bakış açısı
yürüdüğüne
bu.
Dair zaten, hadi tarih değiştirilebilir eyvallah, ama yeryüzünde yürüdüklerine dair dahi bir kanıt yok iken, bu bakış açısıyla baktığında bunların gerçekten işte toplumun alimlerini tek bir sıfatla tarihe geçirmişler ve bunların yaşadığı hikayeleri anlatmışlar bu kitaplarda diyerek baktığında, bu sefer bambaşka bir bakış açısına sahip oluyorsun. Yani sonuçta atıyorum Vatikan'ın derin koridorlarında hadi İsa diye birini yaratalım diye bir yaratım söz konusu değil.
Bu süreçleri anlayabilmek için bence bu süreçleri şekilde anlayabilmek için bu dört kitaptan öncesindeki inanç sistemlerini deneyimlemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü az önce de konuştuk ya, şamanizm ritüelleri olsun, işte Budizm, Hinduizm gibi inanç sistemleri. Bunların temeline baktığın zaman zaten peygamberlerin neler yaşadığını ve hangi yollardan geçtiğini algılamak çok da zor değil. Bu çok açık yani.
Şimdi İslam ilmihallerine göre, yanlış hatırlamıyorsam, bir rivayete göre 60 bin, diğer bir rivayete göre 600 bin peygamber gelmiş dedi.
Evet.
Budizm, Hinduizm, şamanlar, bunların içinde belki de.
Belki
ve
de.
Bütün kitaplara baktığımızda
her bir kahve indirilmiştir.
Birbirleriyle şey yapmamamız lazım bence. Kıyas etmememiz lazım çünkü hepsi.
Ben kıyaslamıyorum.
Kendi toplumuna düzen getirmek için gelmiş,
evet,
aslında.
Evet.
Kendi toplumuna düzen getirmek için geldiği için şimdi İsmailoğullarına, İbrahimoğullarına gelen onlar için yazılmıştı.
Evet.
Araplara gelen onlar için yazılmıştı. İsa'ya gelen onun toplumu için gelmişti.
Yani. Ama bir de şöyle bir şey var. Kur'an-ı Kerim
gayet basit,
direkt yazılmadı ama. Bunu biliyorsunuz değil mi?
Tabii. Yani, söylem olarak önce onu mu diyorsun?
İlk önce peygambere inen o ayetler, çevresindekiler yapar, insanlar bunu ezberliyorlar.
Evet.
Önceden yazı yok. Peygamber öldükten sonra zaten,
evet, ama
birkaç kişinin ezberine bakıyorlar. Farklılıklar var. Bir de böyle bir durum da var açıkçası.
Ama halifelerden geliyor.
Ama halifelik dönemi de zaten çok yani iç savaşın olduğu.
Hemen sonrasına tekabül ettiği için.
Emeviler döneminde mi bütün, öyle bir şey vardı?
Bütün bunları kaldıralım. Şöyle bakalım olaya. Milat. İşte 700'lü yıllar, milattan önce 700'lü yıllar. Yani zaman zarfı olarak bakalım. Şimdi taş yazıtlarla
Sümerler zamanına baktığımız zaman da bu hikayeli Nuh tufanı neredeyse bütün uygarlıklarda geçmiş.
Ama zaten büyük yok oluşlardan biri onun üzerine. O yüzden birkaç toplumun yaşamış olması da normalleşiyor. Zaman zarfı olarak baktığımızda ilk kitaptaki bozulma muhtemelen son kitaptaki bozulmadan fazla olacaktır. Fazlaca
yani
aktarıldığı için.
Doğru,
sadece
mantıklı.
Zaman zarfı olarak bakarsak. İlk kitaptaki emirler bir de çok temel, basit emirler. Bugün İslam perspektifinde de, İncil, Katolik, Ortodoks perspektiflerinde de zaten geçerli.
Hı hı.
Hani öldürme, çalma gayet temel emirler.
Yedi büyük günah.
Hı hı. Ama İncil'in bozulduğu ile ilgili direkt net kanıtlar var. Çünkü İncil'i sadece Hristiyanlık bağlamında alamıyoruz. Çünkü kilise unsuru var. Kilisenin bütün büyük projelerini yerine getirmesi için kelamlarla manipüle etmesi gerekiyordu.
Peki bir şey söyleyeceğim. Az önce dedim ya.
Bu yüzden de ki mesela Barnabas'ın saklandığı üzerine, en eski İncil'lerin ortadan kaybolması üzerine, Vatikan arşivlerine atılması üzerine, en eski İncil'lere bir şekilde ulaşılabilirse bunun İslami öğretilerle fazla benzeşeceği için birden kitlesel olarak Hristiyanlıktan İslam'a geçiş olabileceği yönünde teoriler var. Çünkü aynı kitap gelmiş olabilir diye.
Hı hı.
Çünkü en çok bu arada İncil'de değiştirildiği düşünülen madde İsa bir peygamber evet. olarak geldi.
Ama Tanrı'nın son peygamber oğlu falan değil. Şeklinde bir
tekrar
durum da var.
Gelecek birisi. Hı-hı. Ve o son olacak gibisinden. Hı-hı. Hı-hı. Hatta direkt geleceği coğrafya ile ilgili galiba şey var. Yani Muhammed'i haber veriyor orijinal İncil.
Hı-hı.
Bu kaybolduğunda insanların İncil'in peşinde olan insanlar bu sefer kilisenin kontrolüne girmiş oluyor. Peki. Yani kilise unsuru çok İncil'in bozulması
yolunda bir şey.
Peki bir
şey söyleyeceğim. Peygamber Hazreti Muhammed öldükten sonra yazılmış bir kitap yok ortada. Hı-hı. Ezberleyenler var ve ezberleyenlerin de bazı noktalarda ayetlerde farklılıklar var.
Yazılması son dönemine tekabül etmiyor muydu?
Hayır. Şimdi bu farklılıkları neye göre elediler de doğrusu budur denildi. Muhtemelen o dönem başa geçen siyasi güç tarafından bu şekildedir diye onaylandı.
Hani, o zaman ondan şimdi, sonra gelenler oluyor. Heh,
şimdi o yani, zaman Hazreti İncil'de de 4 tane İncil var değil mi? Yanlış bilmiyorsam.
Her havarinin bir tane var.
Çok mu?
7 tane mi oluyor?
O zaman ne fark kaldı?
Yok canım yüzlerce.
Yok asıl kabul edilenler havariler.
Asıl kabul edilen 4
bir tanesi mesela.
4 tane kalıyor. Hı-hı.
Tamam işte 4 tane kalıyor. Yani sanki aynı süreçten geçilmiş gibi. Neye göre?
Şöyle,
şimdi şu anda da şey deniliyor yani. İslamiyet'in de aynı Hristiyanlık gibi oldu ve Mehdi gelince gerçeği açıklayacağını ve bütün gerçeğin ortaya çıkacağı söyleniyor.
İşte bunu söyleyen kişi mesela şu an yeryüzündeki en eski Kur'an hangisiyse ona bakmamız lazım o zaman.
İşte en eski Kur'an'a baksan da durum aynı ki zaten.
Ama işte bilmiyorum bu konuda bilmiyorum diyeceğim galiba ya. Çünkü bu konuya yorum yapacak şeyleri bilmiyorum. Tam olarak mesela ne zaman yazılmaya başlandı?
Ondan 60 sonra, sene sonra falan.
Hani sonra, bak 60 sene sonra falan.
Bende o bilgiler var.
Bende yok ama şunu yorumlayabilirim hani. Sonraki gelen yönetimler dedik ya, sonraki gelen yönetimler direkt peygamberin yetiştirdiği kişiler. Yani Hazreti Ali vesaire.
Hı hı.
Dolayısıyla ne kadar bozulmaya...
Hazreti Ali öldürülüyor. Onlar dört halifeden sonra yazıya mı dökülüyordu?
Ne kadar bozulmaya müsaade edebilir ki?
Hani... Ne kadar bozulmaya müsaade etmiş?
Çok.
İşte mesela demiş. Alevilik, Sünnilik, Şiilik gibi
ama
mezhepler...
Ama bunlar insanların yarattığı şeyler.
Bunlar dört halifeden sonra oluşan şeyler.
Onlardan sonra onlara bakarak şimdi, Hinduizm ve Budizm. Buda'nın yaşadığı olay da bu değil miydi?
İşte hepsi aynı zaten. Temeli aynı gidiyor. Onu demeye çalışıyorum.
Ama bu toplumdaki bozulma yüzünden.
Tamam. O zaman kitapta...
Sen de diyorsun
kitapta,
ki Kur'an'da riskli olabilir.
Ama bak kitabın yazımı peygambere bilgiler indiği anda yazılmamış zaten. Bak 60 yıl diyor ve o dönemde ezberleyenler var ama farklılıklar var ezberleyenlerde. Böyle bir durum da var.
O bilgi bende yok ya.
Ve bu o dönemin siyasi sadece... lideri tarafından karar veriliyor ve doğrusu budur deniliyor.
Ya bunlar şu anda üstüne konuştuklarımız çok yazı kültürü olmayan bir coğrafyada çok eski zamanlara dayandığı için. Hani Çin olsa Çin kaynakları çok güzeldir mesela.
Değil mi? Yani
Roma olsa kaynakları çok güzeldir ama o coğrafyadan elimizde net hangi değişimler olduğunu göremediğimiz için bunlara yorum yapmayı çok riskli de buluyorum.
Ya ben
ama sadece
açıkçası
şöyle
şuna
bir yorum
inanıyorum.
Yapabiliyorum şahsım adına. Çok sade bir bakış açısıyla şöyle diyorum hani. Telefonumuzdaki aplikasyonlara bile her zaman en güncel versiyonu yüklüyoruz.
Hı hı.
Bazen o güncelleme bile sorun çıkarıyor. En son
evet,
gelen güncelleme.
Evet.
Ama yine de en son güncellemeyi çoğu zaman tercih edersin.
Evet.
Tarihsel uzamı çok yüksek olduğu için diğerlerinin mantıken en doğrusu en sonuncusudur diye yaklaşıyorum.
Din olarak mı?
Yani kitaplar olarak.
Şöyle yine hep... bak bağlam anlamında çok konuştunuz şimdi sıra bende. Bağlam anlamında. Her zaman bir konu hakkında bir fikir beyan ederken ben şuna bakarım. Ben şu an neredeyim, nereden bu konuya bakıyorum ve ne kadarını görebiliyorum. Sen İslam coğrafyasına doğmuş bir gençsin, değil mi? Türkiye'de doğdun.
Evet ama diğerleriyle ilgili bir fikrin olmadığı anlamına gelmez ki bu.
Tamam.
Hatta yanlış bilmiyorsam İslamiyet'teki en üst tutulan Müslüman diğerlerine de bakıp buna rağmen İslam'ı tercih eden galiba. Yanlış bilmiyorsam. Hani İslam coğrafyasından çıkıp sadece ailen öyle olduğu için eğer inanıyorsan ve diğerlerine hiç düşünmediysen, hiç bakmadıysan bunun
bir şey
üstünde tutuluyor
ki.
Diğer arayışa girip de sonradan bulan kişi.
Hiçbir şey değişmez. Sen ilk 5-6 yaşına kadar
algın şekillenmiştir
İslam'la,
diyorsun
tabii
sen.
Tabii şekillendi.
Olabilir.
Bitti.
Olabilir.
Dünya ne zaman dürüst olur biliyor musun? Din seçimi 18 yaşına bırakıldığı zaman. 18'e bırakıldığı zaman insan özgür bir seçim yapabilir. Ben bunu çok yakın zamanda yakın bir arkadaşımda gördüm. Yani çocuğu böyle yanıma geldi, dövmelerimi gördü. İşte Tonguç abi sen lanetliymişsin dedi. Ne alaka dedim. Babam öyle diyor. Lan dedim çocuk...
Oturup beni mi konuşuyorsun evde?
Yani sen çocuğunla benim hakkımda böyle mi konuşuyorsun? Ne biçim arkadaşlık bu dedim. Yani çocuğa neden böyle şeyler söylüyorsun? Yani bırak kitabı okuduğu zaman kendisi benim lanetli olup olmadığıma karar versin dedim. Ya ben onu şimdiden şekillendirmezsem başkası şekillendirir. Şimdi buna benim verebilecek bir cevabım yok ki.
Çünkü aynı konuya geliyoruz. O adam kendi perspektifinde doğru. Yani dışarıda görüyor işte kenarda 3 tane çocuk ot çekiyor. Dövmeci, üniversite, yani bazı sayfaları takip ediyorum üniversiteyle ilgili mesela. Yani bayağı gençler de şu anda kendi bölümünü bırakıp hani dövmeci olayım ya da işte o ortamda bulunayım.
Para kazanayım.
Hani hiç şimdi bu şekilde kitlesel hareketleri gözlemliyor belki de o da. Ve diyor ki ya benim oğlan bu işlerden uzak dursun. Bir kötü yaratıyorsun orada işte. Onun da sen figürü oluyorsun.
Ama çok güzel bir fikir de verdin bana. Aslında bu tartışmaların ortasında hep bu bakış açısını anlatırken kullanılabilecek bir örnek. Bunu daha önce kullanmıştım aslında. Senin bir cookie geçmişin var. Kurabiye geçmişin. Şimdi sen nasıl ki Instagram'da bir konuyu inceliyorsun, bakıyorsun ve sürekli o senin karşına çıkıyor. Ve bir süre sonra... En başta buna sen çok fazla baktığını unutuyorsun ve sonra diyorsun ki ya bu hep iş bu çok büyüyor. Ya yani herkes buna ilgi duyuyor işte. Doğru. Herkes dövmeci oluyor. Ama bir dakika, en başta ilk sen baktın. Ve sana bunu sistem satabileceğini bildiği için sana hep bunu gösteriyor. O yüzden İslam coğrafyasında senin gördüğünle aslında bir Avrupa coğrafyasında, Amerika coğrafyasında veya Çin, işte Afrika coğrafyasındaki insanların gördüğü şeyler birbirinden çok farklı.
Doğru.
Eğer öyle olmasaydı kitlesel bir şekilde zaten herkesin X dinine geçiyor olması lazım. Geçmiyorlar. Neden geçmiyorlar? Bunu sorguluyorsun.
Çünkü senin söylediğin şey aslında başlıklandırırsak kültürün başlığına giriyor. O kültürden gelen kalıntılar yüzünden o geçişler sınırlanıyor. Doğru mu?
Yok.
O kültür dini... aileden gelen, coğrafyadan gelen taşıdığımız şeyler.
O da var. Ya Hristiyan bir kültürde yetişen, işte kilise milise pazar gidiyor.
Eğer bunu böyle
sonra
konuşacaksak,
bir gün bakıyor,
az
İslam
önce
var.
Konuştuğumuz gibi mesela Türkler İslamiyet'e geçtikten sonra şamanizmi terk etmedi ki.
Hala bizim, devam ediyor.
Bunlar bizim toplumumuzun getirdiği halen daha adetler, hareketler. Yani çapuk bağlamasından yedisi çıkma, kırkı çıkma. Çoğu insan bunların İslamiyet'ten...
Şamanizmden geldiği unutuldu.
Ama bu da normal bir şey yani. Toplum canlı bir şeydir.
Tekrar Orta Doğu'ya döneceğim.
Mesela kurşun dökme demin hala var ailede el vererek geçen bir şey.
Şey şuydu, iyi ve kötü hiç umurumda değil. Tamam. Ama birinin iyisi yani emri kötü olanı öldürmeye teşebbüs ettiğinde problem orada çıkıyor. Orta Doğu'daki problem bu.
Doğru.
Şimdi sen çaput bağladığın için, sen mezar kazdığın için, sen işte nazar boncuğu taşıdığın için, sen kırkı çıkmak şu bu mevlüt okuttuğun için şu an İslam coğrafyasında sen zaten mürtetsin.
Bir şey söyleyeceğim peki.
Senin katlin
bir
vacip. Benim de öyle.
Ceza olarak eskiden adam asma vardı.
Adam asmaca.
Adam asmaca. Evet, oyunu bile vardı. Şu an bu cezanın uygulandığı ülke var mı bildiğiniz?
Var ya da
idam cezası.
İdam,
var
idam cezası.
Hatta
evet.
Amerika'nın bazı eyaletlerinde bile tartışılıyor.
Hala devam ediyor, değil mi?
Olsa mı olmasa mı sandalye mi giyotin mi?
Yani toplum içerisinde bir topluluğun düzen ve uyumunu bozan insanlar bir şekilde asılıyor veya hapse atılıyor.
Tabii, dini açıdan bunun için.
Dini açıdan olaya bu şekilde de bakabilirsin esasında.
Yeryüzünde bozgunculuk çıkaranları asın, ellerini çapraz kesin, dağlayın diyor. Şimdi ama bunun kararını kim veriyor? Şu an zaten bağımsız bir yargı yokken öyle bir düzen içerisinde bağımsız ulvi kaynakların senin siyasi
i̇şte
çıkarlar
şimdi
uğruna
bunu,
bozgunculuk yaratıp
işte,
yaratmadığın kararını verdiğinde ne diyeceksin?
Dini kötü amaçlı insanların kötü niyetli olarak kullanması sonucunda ortaya çıkıyor bunlar.
Bununla nasıl mücadele edebilirsin?
Toplumsal bilinç.
Edemezsin.
Edersin.
Şöyle, çünkü o senin kontrolünde değil.
Toplumların en çok unuttuğu konu iktidarı var eden toplumdur. Sen kitlesel olarak hareket edersen, Mısır firavunları gibi düşün. 100 tane muhafızı da olsa gelen 10 bin kişiyi durduramaz. Yani en baştaki 1000 kişi belki düşer ama o adamı oradan alırlar. Kitlesel hareketi süper. O yüzden yönlendirmek istiyorlar sürekli. Bu çok kontrol edilmek isteniyor.
Ve bunu da din ile çok güzel yapıyorlar.
Ama bu zaten
ve saptırarak.
Mesela yine kitabımdan alıntı yapmak istiyorum bu haftada.
Nerede bu kitap? Ürün yerleştirme yapalım diyoruz.
Efendim, yayın evleriyle görüşüyoruz ancak ülkemizde kağıt bittiği, kağıt bittiğini söyleyen yayın evleri sebebiyle.
Çok saçma değil mi ya bu?
Yani bir yayın evinin bunu söylemesi utançtır bence. Kağıt bittiği ya da pandemi döneminde çok başvuru aldıkları. Evinde oturan herkes kitap yazmış. Fakat araştırma kitabı benimkisi. Ve şu anda yeni baskısı için giremiyoruz. Ama internete yazdığında BKM kitapta bile satışta görünüyor hala. Ama bende bile yok. Yok satıyoruz.